Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Güzel bir Ankara gününden, güzel güneşli bir Ankara gününden, Sağlıcakla programından herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yine çok değerli konuklarımla bugün sizlerle birlikteyim. Daha doğrusu konuğumla sizlerle birlikteyim. Bugün kulak, burun, boğaz uzmanı operatör Dr. Mesut Kaya beyefendiyi özel ilgi göz, kulak, burun, boğaz ve fizik tedavi hastanesinden konuk ettik. Bize burun organımızla ilgili hastalıklar nelerdir? Bunlarla başa çıkma yolları, yapmamız gerekenler ve cerrahisiyle, yani burun estetiği cerrahisiyle ilgili konuşacağız. Çok değerli hocam, hoş geldiniz Mesut Hocam.
Hoş bulduk Bilal Bey. Öncelikle bu nazik davetiniz için ben çok teşekkür ederim size.
Çok biz teşekkür ederiz. Sağ olun, hoş geldiniz.
Umarım tekrar keyifli bir sohbet olur.
İnşallah herkesin faydalanacağı keyifli bir sohbet olur ki ben bile buradan çok şey öğreniyorum. Bu öğrendiklerimi çevreme de aktarıyorum, güzel de oluyor sizlerin sayesinde. Hocam ben sizi kısaca tanıttım ama ben her konuğuma diyorum siz de kendinizi şöyle kısaca bir tanıtın. Eksik kalan yerleri tamamlayalım, ondan sonra konumuza geçelim.
Ben Eskişehirliyim. İlk önce onu söyleyeyim.
Memnun olduk.
Dünkü Dünya Kupası'nda çok güzel bir ev sahipliği yaptığımızı gördüm.
Alkışlıyoruz onu.
Pardon, özür dilerim, milli maçı.
Evet.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kulak burun boğaz hastalıklarında da uzmanlık eğitimi tamamladım. Şu anda da özel ilgi göz kulak burun boğaz merkezinde kulak burun boğaz uzmanı olarak görev yapmaktayım.
Çok güzel, çok memnun olduk hocam. Şimdi hocam aslında burun, daha doğrusu bütün organlarımız birbirinden değerli ve önemli. Ama biz şöyle başlıyoruz. Burun organımızı bize şöyle kısaca bir tanıtırsanız, işlevselliğini bilirsek burnumuz olmasa ne olurdu mesela yani?
Evet. Şimdi bir kere ilk önce burun nefes alma organı.
Evet.
Ağzımızdan nefes almak, yani ben nefes alıyorum, ağzımdan nefes alıyorum. Bu bir hastalık. Doğru bir durum değil. Burun neden nefes alma organı? Çünkü burundan aldığınız havayla ağızdan aldığınız 1 litre havanın eşdeğerliği aynı değil.
Hı hı.
Burun havaya bir direnç oluşturur geçişine. Bu direnç eğer belirli miktarlar arasındaysa bizim için faydalıdır. Çünkü alveoller geçen havanın farkına varırlar. Buna nazoalveoller refleks denilir ve burundan geçen hava alveollere kadar ilerler. Ama bunu kendiniz mesela de, bir basit deney olarak da yapabilirsiniz. Dik oturup burnunuzdan bir nefes çekin. Daha sonra burnunuzu tıkayıp ağzınızdan nefes çekin. Ağzınızdan nefes almanın ne kadar zor bir şey olduğunu anlayacaksınız. Ağızdan alınan hava daha ziyade ölü boşluklar olarak adlandığımız hani bronşlar ve bronşiyallere kadar ilerler ama alveolleri şişirmez. Bir de burundan nefes aldığımızda diyaframı çalıştırma açısından yine bu nazoalveoller refleksinin içerisine girer. Diyaframdan haberdar olur, diyafram kasılır, akciğerlerimiz şişer ve bizim vital kapasite dediğimiz akciğer hacminin tam olarak kullanılmasını sağlar burundan nefes alma. Ama ağızdan nefes alıyorsak biz bunları çok azlığına kullanabiliyoruz, sınırlı olarak kullanabiliyoruz. Bu da tabii ne yapıyor? Kan oksijenizasyonunu bozar. Bunlar hani sistemik olarak etkileri. Bir de ağızdan soluk almanın kendi başına olan sıkıntıları var. Sürekli ağızdan soluk alıp vermek en basitinden diş çürüklerine, diş eti çekilmesine, diş eti çekilmesine bağlı erken yaşta diş kaybına. Ben mesela bütün hastalarımda burun tıkanıklığı şikayetiyle gelen bütün hastalarımın diş etlerine mutlaka bakıyorum. Ve neredeyse hemen hemen tamamında yaşları çok genç bile olmasına rağmen diş eti çekilmesi görüyorum.
Hı hı.
Diş çürükleri, dişlerde erken erozyonlar gibi sıkıntılar görüyorum. sık faranjit, baş ağrısı, sabah yorgun uyanma, işte sürünüyorum, sabah kalkamıyorum diyor bu hastalar çoğunlukla. Sabah kalkınca ağzım çamur gibi oluyor, böyle bir geniz kırma hareketi, yapışkan balgam. Biz de bunlara neden olan özellikle kuru iklimde yaşıyoruz. Biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara kuru bir iklime sahip bir yer. Özellikle şimdi kış dönemindeyiz. Deviasyonu olan ya da burun tıkanıklığı olan hastalar, ağızdan nefes alan hastalar kışın Ankara'da daha sıkıntı çekiyorlar. Çünkü hava zaten kuru. Bir de kaloriferlerle iyice bir kuruyunca sabah hepimizin boğazı, yani daha doğrusu burun tıkanıklığı olan insanların boğazı tahta gibi sert ve yapışkan bir balgam şeklinde uyanıyor bu hastalarımız.
Şimdi hocam nefes alma konusunda konuştuk. Burun nefes alma organımız. Aldığımız zaman ağızdan aldığımız havaya göre daha verimli olduğunu söylediniz. Ben yanlış anlamadım
herhalde.
Kesinlikle çok önemli. Başka burnumuzun işlevsel olarak ne özelliği var ve kısaca şöyle bir anatomisinden de bahsedebilir misiniz? İç kısmından bahsediyorum ya.
Burun içerisi, tabii sinüsleri de mutlaka bunun içerisine koymak lazım. Burun havanın geçiş organı demiştik. Bir de sesi rezone eder. Siz bunu çok daha iyi biliyorsunuz. Sesle uğraşan birisi olarak. Burnumuz tıkalı olduğunda sesimiz boğuk çıkar, rezonansı boğuk çıkar. Bir yine burun havayı nemlendirir. %100'e kadar nemlendirir aldığımız havayı. Ağzımızdan nefes aldığımızda kuru hava nefes alırız. Burun havayı filtre eder. 0.5 mikrona kadar parçaları burnumuzdaki kıllar ve mukus yani sümük yardımıyla bu havalar hava filtre edilir ve bronşiyollerimize geçen en büyük parça 0.5 mikronluk olur. Bu mesela çok bilinen bir özelliği değildir ya da nasıl diyeyim?
Evet.
Yani göz ardı edilen bir özelliktir.
Ben de yani burundan hani nefes almanın sağlıklı olduğunu biliyordum. Hani burnunuzdan nefes alın, ağzınızdan verin. Birçok hekimimizden duymuştum ama hani burundan alınan havanın bu kadar alveolleri de çok etkilediğini, şişirdiğini sizden öğrendim. Çok önemli, özel bir bilgi bence. Nefes almada eğer burun tıkanıklığı yoksa sağlıklı bir insan için mutlaka burnundan nefes alıp ağzından vermesi gerekir herhalde. Ben öyle anladım.
Kesinlikle. Bir de koku almak için çok
önemli. Bence de en önemli. Yemeğin hani aklıma ilk gelen yemek oldu. Yemeğin kokusunu, o güzel kokuları duymak, tabii pis olanları da yani hoşumuza gitmeyenleri de ayırt etmek güzel. Onu da alalım buyurun sizden.
Bu da bir duyu organı sonuçta. Beş duyumuzdan biri koku almak. Olmayınca farkına vardığımız bir duyumuz özellikle. Koku alma ciddi büyük bir nimet.
Kesinlikle.
Hiçbir şeyin kokusunu almayan insanların ben ne kadar bunalıma kadar götürdüğünü, yani depresyona kadar götürdüğünü gördüm kendi pratiğimde de. Koku burun içerisindeki bir tıkanıklıktan neden koku alma kayıpları bu burun içerisindeki tıkanıklıklar da neden olabilse de bazı hastalarda genetik koku, genetik nedenli koku alma kayıpları, işte yine koku alan sinir hücrelerindeki travmaya bağlı olan yırtılmalar, mesela başımızı çarptık ya da bir trafik kazası sonrasında koku alma fonksiyonumuz gitti. Çünkü koku alma şöyledir, aynı bir davlumbaz gibi düşünün, davlumbazın tepesine doğru havanın çekildiğini, orada yapıştığını düşünün. Koku oradaki çok ince sinir uçları tarafından alınır ve bu sinir uçları haraplanırsa tekrar onarılma ihtimali biraz düşük.
Yani bu da travma sonrası mı genelde yoksa normalde de böyle bir hastalık var mı? Yani burunda koku alma duyusunun azalacak herhangi bir hastalık var mı hocam?
Tabii bazı çok nadir rastlanılan genetik hastalıklar da olduğu gibi ya da bazen mesela hastalar grip oluyorlar. Viral bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçiyorlar. O virüsler koku sinir uçlarını ya da sinir harabiyeti yaparak kalıcı koku alma şikayetine neden olabiliyorlar. Tabii bunlar çoğu Allah'tan geçici oluyor. Ama ne yazık ki bazı hastalarımız ömür boyu kalıcı koku alma bozukluklarına da neden olabiliyorlar.
Evet, şimdi burunda peki burun nefes alma sırasında direkt burnumuzdan hava direkt mi geçiyor yoksa burnun yapısı olarak da o işte gelen havayı hani biraz önce bahsettiğinizde hangi ne tür yapısıyla nemlendirip İşte ısısını ayarlayıp vücudumuza veriyor. Nasıl bir yapıya sahip burada?
Çok güzel bir soru. Burunun kendi iç dinamiği yani fizyolojisi çok çok önemli. Burun içerisindeki aynı şerit çizgileri gibi davranan burun içi etleri vardır. Evet. Bunların tıbbi adı konka dediğimiz burun etleri. Bu burun etleri kanla boyutu büyüyen ve kan damarlarının aktivitesine göre yine boyutu küçülebilen erektil organlar. Evet. Bunlar burunu hava kuruysa eğer daha fazla şişerler, daha büyürler ve geçen havayı yönlendirerek ve kendi arasına aynı bir süzgeç gibi davranarak hava yastıkçığı gibi ısıtırlar.
Isıtırlar. Evet hocam bir telefon bağlantımız tabii varmış. Çok fazla bekletmeyelim dinleyicimizi. Onu bir alalım hemen. Tabii. Efendim merhabalar.
Merhaba.
Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz?
Benim ismim Selçuk.
Selçuk Bey.
İlk olarak programınızda başarılar diliyorum. Her hafta takip ediyorum.
Teşekkürler. Sağ olun.
Çok faydalı programlar yapıyorsunuz.
Çok
sağ olun.
Teşekkürler. Sağ olun.
Benim hocamıza bir sorum olacak.
Buyurun.
Aslında kendimle alakalı değil. Bir çocuğumla alakalı. Bir 5 yaşında oğlum var. Yaklaşık 3 aydır kulak enfeksiyonu geçiriyor. 3. kür hatta 4. kür ilaç tedavisini de bitirdik. Ve en son doktora gittiğimizde %75 geniz etinde büyüme olduğunu söyledi. Ve akabinde de muhtemelen geniz eti ameliyatı olacağını söyledi. Benim sormak istediğim şey yani geniz eti ameliyatı yani olmalı mı, alınmalı mı? Ben internetten de birazcık araştırdım. Bu konuda da kararsız kalıyorum. Çünkü hani çocukların 6 yaş civarında geniz etinin büyük olduğu ama hani daha sonra ilerleyen yaşlarda küçüldüğünü söylüyorlar ve okuduğum kadarıyla da böyle bir bademcik gibi lenf dokusu işte vücuda faydalı savunma sisteminin bir parçası. Yani bu konuda kararsızım. Alınmalı mı alınmamalı mı bununla ilgili bir hocama soru sormak istiyorum.
Peki. Teşekkürler Selçuk Bey. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek dileğiyle.
Sağ olun. İyi yayınlar.
Öncelikle geçmiş olsun Selçuk Bey. Çocuğunuzun geniz etinin yanında aslında daha önemli bir problem orta kulak hastalığı. Buradaki stereotis medya çok uzun süre devam ettiğinde orta kulağa kalıcı hasarlar verebilir. Kalıcı işitme kayıplarına neden olabilir. Ve kulağın gelişmesi o ergenliğe kadar neredeyse devam eden bir süreç. Ve bu süreci ciddi anlamda sekteye uğratabilir. Yani orta kulak hastalıklarının hemen hemen tamamı orta kulak havalanmasının bozukluğuyla alakalı olan sıkıntılar. Ve bu yaş grubunda da buna en çok neden olan şey geniz eti denilen bir doku. Geniz eti aslında 6 tane bademcikten biri. Hepinizin bildiği 2 tane bademcik var ama 6 tane bademcik dokusu var bizim kafamızın içerisinde. Geniz eti tam ortadan geniz bölgesinde her iki veya bazen bir östeki tüpü dediğimiz orta kulakla geniz arasındaki yer alan tüpü tıkarsa ben aynı şuna benzetiyorum. Lavabo gideri tıkanınca ne olur? Lavabo taşar.
Evet. Sıkıntı ve, yapar yani.
Aynen. Bu giderin açılması gerekiyor. Orta kulağın havalanmasının düzgün olması için. Geniz eti ameliyatından ben açık söyleyeyim ben en gönül rahatlığıyla önerdiğim ameliyat geniz eti ameliyatı. Çünkü yıllar boyunca devam edebilir. Ben kendi pratiğimden söyleyeyim. Ben iki yeğenimde ameliyat ettim. Biri 4 yaşındaydı, biri 14 yaşındaydı. Hı hı. İşte hani uzun süre sonrasında düzelebilir dedi yine Selçuk Bey. Doğru, onu bekleyebiliyoruz ama geniz eti eğer böyle %75-80 gibi ciddi derecede tıkanıklıklara neden olan bir boyuttaysa bunu almak gerçekten hani biz biraz küçümsüyoruz ya bazı şeyleri 5 dakikalık 10 dakikalık bir şey. Bu gerçekten 10 dakikalık bir ameliyat. Alıyoruz, kazıyoruz, kanama kontrolü yapıyoruz, bitiyor. Tabii hani ameliyatın sonuçta adı soğuk. Yani anestezi alıyor çocuk evet. Vesaire.
Riski var yani herhalde.
Kesinlikle. Ama mesela 14 yaşındaki olan yeğenim bana söylediği şey hala böyle aklımdadır. Amca ben herhalde hiç nefes almamışım. Nefes alınca başım üşüyor demişti çocuk.
Büyük bir, küçük ama küçük olan bir şey ama büyük bir problem çocuk için yani. Kesinlikle. Hayatını kesinlikle çok etkileyen. Aynı zamanda bunun yanında horlama da yaptığını biliyorum herhalde geniz eti olunca.
Kesinlikle. Yani çocuk ille horlaması şart değil geniz eti olan çocuğun, ama büyük olan geniz etlerinde evet çocuk genelde horluyor. Çocuk genelde yatak içerisinde fıldır fıldır döner. Yeterli iyi bir oksijenizasyon pozisyonu alamadığı için başı çok fazla terler. Gece hatta bazı çocuklar uyanır, susayarak ya da huysuzlanarak uyanırlar. Bir de geniz eti eğer çok uzun süre sebat ederse yüz şeklinde, çene şeklinde bozuklukları da neden olabilir.
Bu da çok önemli.
Bu da çok önemli.
Yani geniz eti ameliyatı eğer hekimleriniz uygun görmüşse mutlaka yaptırması, hayatının kalitesi açısından, çocuğun ilerleyen dönemlerde hastalığın ilerlememesi açısından, başka hastalıklara sebebiyet vermemesi açısından çok önemli. Yaptırması gerekir o zaman Selçuk Bey'in. Mutlaka yaptırsın yani.
Bence mutlaka yaptırması gerekir.
Peki, onu cevap vermiş olduk. Hocam konkavlardan bahsediyorduk. Bunlar havanın ısınmasını sağladığını, burnumuzun içinde olan bir yapı olduğundan bahsettik. Bunlar hem havayı ısıtıyor herhalde tahmin ettiğim kadarıyla, hem nemini ayarlıyor.
Kesinlikle.
Ve vücudumuza veriyor. Şimdi hızlıca geçelim. Burun hastalıklarından konuşalım sizinle. Ne tür burun hastalıkları vardır? En çok karşılaştıklarınız nelerdir? Bunlardan nasıl kurtulacağız? Ve ikinci bölümde de estetiğinden ve cerrahisinden bahsedeceğiz. Buyurun, burun hastalıkları.
Burunun bir yapısal hastalıkları var. Bir de enfeksiyon hastalıkları var. Bir de non enfeksiyon hastalıkları olarak alerjik hastalıklarını sayabiliriz. Bunun enfeksiyon hastalıklara en çok geçirdiğimiz nezle, grip gibi viral enfeksiyonlar. Şimdi bakanlığınızda başlattığı gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmakla ilgili ciddi bir kampanya var. Bunu kesinlikle destekliyorum. Mutlaka antibiyotik reçete edilmedikçe kullanılmamasını öneriyorum. Burunun özellikle nemlendirilmesi çok önemli. Burunun temiz tutulması çok önemli. Burun içerisinde yani özellikle nezle, grip gibi viral bir üst solunum yolu enfeksiyonu varsa burnunu açık tutmak için sadece hani antigripal ilaçlar kullanabiliyoruz. Dekonjestan dediğimiz burun içerisindeki o demin söylediğimiz o etlerin küçültecek spreyler ya da damlalar kullanabiliyoruz. Tabi bunları burada bir parantez açayım. Bunların 5 günden uzun kullanımı kesinlikle zararlıdır. Kistematozin, oksimetozin içeren burun spreyleri. Bunlar eğer alışkanlık olursa yıllarca insanların bu şekilde sprey bağımlısı olabiliyorlar. Verirken de mutlaka biz bunu çok söylüyoruz ama hastalarımız bu spreyleri 5 günden uzun kullanmamaları gerekiyor. Yine bunun eğer bir hafta sonrasında bu viral enfeksiyonlar geçmediyse genelde sekresyon yani salgı koyulaşıyor, baş ağrısı, yüzde dolgunluk hissi geliştiği zaman sinüzite, akut bakteriyel sinüzit dediğimiz hastalığa ilerlemiş oluyor. O zaman da işte antibiyotik yine burun içerisi temizleme yine bunu ekleyebiliyoruz. Kronik sinüzit durumunda, kronik sinüzit de en çok sorulan sorulardan biri sinüslerin kronik iltihabı hastalıkları. Buna da neden olan genelde burun içerisinde yer kaplayan yapılar ya da burun sinüs anomalileri. Bunun için de yine endoskopik sinüs cerrahisi gibi ameliyatlar uygulanabiliyor. Bir de yapısal problemleri var burunun nefes almasını bozan. En sık karşılaştığımız problem septum deviasyonu denilen bir şey. Peki bu septum ne? Burnumuzu bir piramit olarak, üçgen bir piramit olarak görürsek önden arkaya doğru bir uzanan. Bunu tam ortadan ikiye ayırması gereken bir paravan aslında bu. Aşağı yukarı yarısı kemik, yarısı kıkırdaktan oluşan bir paravan. Bu paravan eğer bir tarafa doğru eğri ise, bazen iki tarafa da doğru eğrilikleri oluyor, burun tıkanıklıklarına neden olur. Bu çok sık görülen şeylerden biri. Yani yapılan çalışmalarda direkt muayenede %80'e yakın görülen bir problem nazal septum deviasyonu. Peki neden oluyor diyecek olursanız da burnumuza işte düşüyoruz, çarpıyoruz. Herhangi bir şey geliyor. Hatta doğum esnasında doğarken burunun yamulmasına, burun kıkırdağının kırılmasına bile bağlı olduğu gösterilmiş. Genetik olduğuna dair yine bazı çalışmalar var. Ama netice olarak bu septum deviye yani eğri oluyor ve burun pasajını tıkayarak nefes almayı engelliyor.
Bu da önemli hastalıklardan birisi. Hocam evet. Bir sorumuz var. Hemen ben Tayyar Bey'in bir sorusu. Burun kıllarını kesmek doğru bir yaklaşım mı? Görüntü rahatsızlığı oluşturan burun kılları konusunda ne yapmalı diye bir sorumuz geldi. Bir sorumuz daha vardı. Onu da birazdan bu sorudan sonra sorayım size.
Çok güzel bir parantez açtı Tayyar Bey. Burun kıllarının kesilebilir ama kesinlikle cımbızla çekmek çok önemli. Bunu çekilmemeli. Yasaklanmalı bile diye düşünebiliriz. Burun kılları eğer çekildiğinde kıl kökünün iltihabı olasılığı meydana çıkıyor. Çünkü burnumuzun içerisinde bizim normal flora dediğimiz bakteriler var. Birçok bakteri var burnumuzun içerisinde. Bunlar eğer kana karışırsa ve burun ya da yumuşak dokusunda enfeksiyon meydana getirirse tehlikeli bölge denilen bir durum var. Olay var burnumuzda. İki gözümüz ve burnumuzun ucu arasındaki ters üçgen burayı tehlikeli bölge diyoruz. Bu bölgedeki olan enfeksiyonlar direkt beynimize hiçbir bariyeri olmadan ulaşabilecek enfeksiyonlar. O yüzden yüzün orta bölgesinden sivilce sıkmaktan da kaçınmak gerekli. Aynı zamanda burun kıllarının çekilerek yolunmasından mutlaka kaçınmak gerekli. Ama makasla kesilebilir.
Problem yok. Yani evet. Görüntüyü düzeltebilmek için makasla kesilebilir ama kesinlikle burnumuzu cımbızla kıllarını çekmeyeceğiz. Çünkü çok orada önemli. Enfeksiyonel bir durum oluşturabilir. Burnumuz nefes alırken ortamda ne varsa onu soluyoruz nihayetinde. Bunlar oralarda enfeksiyon oluşturup ilerleyen daha büyük rahatsızlıklara sebebiyet verir. Aslında biraz bahsettik ama bir sorumuz daha var. Vücutta doğru gaz değişimini sağlamak için nasıl nefes almalıyız? Biz başta birazcık bahsettik ama yine sorumuzu aldık. Yine kısaca söyleyelim hocam.
Evet. Tabii doğru gaz değişimini sağlamak için bir de işin içerisine postür yani vücut pozisyonu da geliyor. Hepimizde yazık ki biraz böyle bir kambur bir duruşumuz var. Duruşumuza hiç önem vermiyoruz. Dik oturmamız gerekli. Omurgamızı mümkün olduğu kadar dik tutmamız gerekli. Başımızı da yine dik tutarak hem oturuşumuzu bu şekilde ayarlamalıyız. Yani büyük bir kısmımız masa başında, hani bilgisayar başında çok vakit geçiriyoruz. Farklı farklı oturuşlar sergiliyoruz. Bu postüre, vücut pozisyonuna mutlaka dikkat edilmeli. Doğru nefes almak için.
Evet. Hocam bayağı sorumuz var. O yüzden hani ben dinleyicilerimizin de çok sorularını evet, cevaplamak istiyorum. Bir sorumuz daha. Abdullah Mürşit Beyefendi. Burnum hep tıkalı gibi oluyor. Deliği küçük de olabilir ama geniz eti olup olmadığı nasıl anlayabilirim diye bir soru sormuş.
O zaman muayene yöntemlerini söyleyeyim. Burnun muayene yöntemleri bir direkt bakıda görülebilir. Bu da aşağı yukarı kabaca bir 2 santime kadar ışığımız iyi ise birazcık daha derine kadar görebiliyoruz. Ama eksiksiz bir burun muayenesi yapmak için mutlaka endoskop yani kameralarında burun içerisine hatta genize kadar mutlaka sokularak ayrıntılı bir burun muayenesinin yapılması gerekiyor. Bunlarla da yeterli olmazsa sinüs tomografisi burnun görüntülenmesi için, burun pasajının görüntülenmesi için en çok başvurduğumuz altın standart görüntüleme yöntemi. Ama en önemlisi direkt bakı ve endoskopi. Endoskopi olmadan burun muayenesi tam olmaz.
Evet hocam bir soru daha geldi. Metin Arslan beyefendiden gelen bir soru. Acaba kaç yaşına kadar bütün burun ameliyatı olunabilir? Ben 35 yaşındayım. Ve burnum eğri deviasyon olduğunu söyledi. Biraz önce bahsettik burun eğriliğinden. Bir bütün deliğim kapalı diyor. Bir tanesi demek ki burun deliğinden bir tanesi kapalı. Korktuğum için sürekli erteliyorum. Bunun için ne yapabilirim diyor. Yani ameliyat olmam gerekir mi? Ne tavsiye edersiniz?
Burundan nefes alması eğer anatomik bozukluğa bağlıysa hani cerrahi şekilde düzeltilebilecek bir bozukluğa bağlıysa mutlaka ameliyat olmasını öneririm. Ben hani burada burunla konuşuyoruz. Ben özellikle burun cerrahisiyle de hani çok ilgileniyorum.
Onu konuşacağız ikinci bölümde zaten.
Evet. Hatta bugünden örnek vereyim. İki tane hastamı ameliyat ettim. Ben buraya gelirken onlar da evlerine gitti. Bu kadar basit bir ameliyat. Sadece deviasyon cerrahisi ben mümkün olduğu kadar genel anestezi altında tercih ediyorum ama burunda Bu yaş olarak sormuş Metin Bey.
Evet, 35 yaşında olduğunu söyledi.
35 yaş gayet iyi. En erken olarak ne zaman olacaksak en erken artık eskiden bir 18 yaşını illevi geçsin diye
bekleniyordu.
Bekleniyordu. Artık 14-15 yaşından sonra hatta eğer zaruri ise ve hasta yeteri kadar hani fiziksel gelişimini de tamamladığını düşünüyorsak hani 13-14 yaşından sonra normal deviasyon ameliyatı yapabiliyoruz.
Hı hı.
Ama bazı durumlarda şu oluyor. Eğer çocuğun çok ciddi eğriliği varsa çocuk septoplastisi denilen bir durum var.
Hı hı.
Bunlarda tabii sınırlı bir düzeltilme yapılabiliyor. Daha sonrasında 18 yaşından sonra da hem fonksiyonel hem estetik olarak da düzeltilebiliyor. Ama ileri yaşlarda da yapılabiliyor.
35, yani 35 yaşında olan dinleyicimiz ameliyat olabilir. Herhangi bir problem yok.
Kesinlikle.
Peki Yeşim Hanım'ın bir sorusu. Bahar mevsiminde bu süre boyunca diyor bazı spreyler kullanıyormuş herhalde. Hı-hı. Verilen spreyler. Bunu diyor uzun vadede kullanmam gerekir mi? Kullandığım zaman yan etkileri olur mu? Yeşim Hanım'ın sorusu.
Büyük ihtimalle burada kastedilen şey kortizonlu burun spreyleri. Kortizonlu burun spreylerinden şundan korkuluyor. Kortizonun adı biraz kötü geliyor ama burun spreyinin kana karışma ihtimali %9 ile %4 arasında. Yani çok çok az.
Hı hı.
Bunun kana karışıp da Yeşim Hanım'ın herhangi bir fizyolojik bozukluk yapmaz. Ama çok çok uzun kullanılması durumunda burun mukozasında incelme, kuruma, işte burun kanamalarına neden olabilir. Ama bazen zaruri olduğumuz durumda bunu aylarca hatta yıllarca bile kullandığımız oluyor. Tabii uzun süre kullanılacaksa preparatlar arasında geçiş yapmak iyi oluyor. Çünkü biraz alışıyor mukoza buna.
Hı hı.
Böyle yani sırasını değiştirerek yani kullanılabilir.
Kullanılabilir ama evet. Uzun süreli dikkat etmesi gerekiyor. Çok evet. Uzun süre yani bahar süresinde olduğunu söylüyor. Hı-hı. Alerjik olabilir.
Evet.
Tahmin edersen.
Bunları kullanırken bir de burnunu nemlendirmesini de öneririm ben. Burun kuruluğuna neden olduğu için.
Ve mutlaka nemlendirici de kullansın.
Evet.
Hocam şöyle kısa bir hem sizi dinlendirelim. Küçük bir parça arası verelim. Ardından sorular gelirse yine alabildiğimiz kadarını alalım ve cerrahisinden bahsedelim. Estetiğinden ve burunda meydana gelen bozuklukları nasıl düzeltiyoruz? Ne kadar sürüyor? Cerrahisinin durumu nedir? Bununla ilgili konuşacağız. Efendim Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda kısa bir parça arasından sonra hocamla birlikte olacağız. Burunla ilgili konuşmaya devam edeceğiz.
Thank you. Çıkamam yarına.
Efendim, Türkçenin Sesi Radyosu'nda Sağlıcakla programında kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Mesut Kaya hocamızla birlikte burun problemlerini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, kısaca hem sorularımızı cevapladık hem de burun hastalıklarıyla ilgili konuştuk. Yapısal problemlerinden bahsettik. Peki bu yapısal problemleri cerrahi olarak nasıl çözüyoruz ve estetiğinden de bahsedelim isterseniz. Hı hı.
Şimdi yapısal olarak problemlerin içerisinde eğer deviasyon dediğimiz septum deviasyonu varsa, hı hı, septoplasti denilen bir ameliyat yapıyoruz. Bu burun ortasındaki olan paravanın kabaca düzleştirilmesi ameliyatı. Burada hem hastalar şunu çok soruyorlar: kıkırdağ mı eğri hocam, kemiğim mi eğri? Bu çok doğru bir polemik değil. Kıkırdak eğriyse kemik de genelde eğri oluyor. Yani genelde ikisinde de eğrilik oluyor. Eğrilik derecesi tabii ki önemli oluyor. Bir de burunun yapısı da çok önemli. Burun eğer iç yapı olarak geniş bir burunsa, bazı çok deviasyonlar hastada nefes alma problemi yaratmıyor. Ama eğer burun biraz dar, özellikle öne doğru uzun burunda, bu basit bir fizik. Geçen alan ne kadar, havanın geçtiği alan ne kadar daralırsa, havaya direnç o kadar artar ve o direnci yenemediğimiz için de ağızdan nefes alıp veririz. Bu direnci düşürmek için hatta bazı bantlar, işte aparatlar.
Evet, onu soracaktım. O çok önemli. Çok, çünkü reklamlarda çok dönen bir şey bu. O yani gerçekten faydalı mı mesela bunları kullanmak? Geçecek. Veya herkes için mi kullanılması gerekir? Zararı da olur mu mesela? Bu soruyu da sormak istiyorum.
Şimdi bu dediğim gibi yani basit fiziği kullanan bir şey bu. Eğer burunun içerisindeki yapıyı düzeltemezseniz ya da burun içerisinde bir ödem vesaire varsa, burundaki direnci azaltmak için yan duvarlarını tutup yukarıya kaldıran bantlar bunlar. Burnunuza yapıştırıyorsunuz ve o yapışkanın içerisindeki olan metal kendi pozisyonuna dönmeye çalışırken burunun kanatlarını genişletiyor. Doğru. Evet, burada geçen havayı direnci azaltarak burunu daha iyi rahat nefes almanızı sağlıyor. Ama tabii bu geçici bir durum. Bazı kişi, yani çok kişi dediğim, bu yapışkanlara karşı alerji gelişebiliyor ya da reaksiyon gelişebiliyor. Siz kullandınız mı derseniz, ben kullandım. Birkaç kere kullandım. Rahatlattı mı? Rahatlattı ama yani dediğim gibi geçici. Ama eğer ciddi bir problem varsa, cerrahisiz açıkçası bunun düzelmesi mümkün çok zor.
Değil. Evet, çok zor.
Ve burunun biraz önce hani tanı yöntemlerinden şey yapılması, yani çok ciddi ele alınması lazım. Burunun sadece septumla bitmiyor iş. Yan duvarlarının ne kadar güçlü olduğu. Bazen bakıyoruz hastalarda, evet deviasyon yok çok fazla ama yan duvarları, burunun o kanatları o kadar dar ki her nefes aldığında içeriye yapışıyor. Hı hı. Bu da ciddi bir burun tıkanıklığı yapar. Dinamik kanat yetmezliği denir buna. Bu bazen işte gözden kaçabiliyor değerlendirme durumunda. Burun deviasyonu düzeltirken mutlaka bu dinamik kanat yetmezliği var mı yok mu, onun ayrıca ele alınması lazım, unutulmaması gerekir. Yine burun içerisindeki burun etlerinin yapısı endoskoplarla, orta burun eti ve alt burun etlerinin özellikle yapısı endoskoplarla kontrol edilmeli. Bunların cerrahisi sadece deviasyonsa daha basit. Hani iç taraftan kapalı olarak giriliyor, küçük bir kesi yapılıyor. Deviye olan, yani eğrilmiş olan kemik ve kıkırdak yapıları düz hale getirildikten sonra ameliyat bitiyor. Ameliyatın süresi kabaca 20 saat 40 dakika civarında.
O kadar kısa yani.
Benim o kadar sürüyor.
Evet,
yani. Diyeyim.
Siz bu işi hızlı yapıyorsunuz o zaman. Bilmiyorum ama yani 20 dakikaysa çok uzun bir süre değil tabii.
Evet,
yani.
O kadar aşağı yukarı sürüyor. Tabii bununla genelde hani burun etleri bir de bir tarafa doğru çok deviye ise burnun eğri olan taraf dar oluyor. Diğer tarafta da fazla bir genişlik oluyor. Şimdi biraz önce demiştik ki burun etleri konkalar, burunun geçen havayı nemlendirir, ısıtır, filtre eder diye. Buradaki çok geniş olan hava sütununda bu konka büyüyerek daha fazla ısıtıp nemlendirmek, yani görevini yapmak istiyor. Ama bu görevini yaparken de tabii büyüyor. Büyüdüğü için de diğer açık olan tarafı da o doldurmaya çalışıyor. Bir tarafa doğru eğrilik varsa diğer taraftaki konka, yani burun eti de genelde büyümüş oluyor. Eğriliği düzeltirken mutlaka konkayı da kontrol altına alıyoruz. Hı hı. Küçültüyoruz. Bu küçültürken de neleri kullanıyoruz? Birçok ekipman var. Genelde ama burada en önemli olan şey minimum zarar. En az zararlı, hatta mümkünse hiç zarar vermeden mukozaya, çünkü burnumuzun içerisi fonksiyonelliğe yine dönmek gerekirse bir halı flexle kaplı olduğunu düşünün.
Evet.
Bu halı flex halı tüyleri sürekli hareket ediyor ve genzimize doğru hareket ediyor. İnsanlar diyor hocam benim hep genzim akıyor, hiç öne doğru akmıyor. Bu normal fizyolojik olan şey. Bir insanın 24 saatte aşağı yukarı 1,5 litre civarında bir geniz akıntısı olur.
Anladım.
Tekrarlıyorum, 1,5 litre civarında çok bir geniz akıntısı hiç olur. Evet, bu halı flex hep öne doğru hareket etseydi hepimiz kafamızı kovayla gezmek zorunda kalırdık.
Aynen öyle.
Değil mi? Bu sinüs, orta kulaklardan ve burun içerisinden gelen sekresyonları bu halı flexinde halının tüyleri sürekli arkaya doğru genizimize doğru ittiriyor ve biz bunları yutuyoruz. Biz bu siliyer aktivite deniliyor bunu. Bu aktiviteyi bozmadan burnun cerrahisini gerçekleştirmek zorundayız. Bozarsak ne olur? İyileşme ciddi anlamda uzar. Burun içerisinde kabuklanmalardan tutun kötü kokulu akıntılara kadar ilerler.
Bu da yani ameliyatı 20 dakika süren ama dediğiniz gibi eğer burunda, septumda herhangi bir eğrilik varsa yapılan bir ameliyat. Evet. Bunu tabii siz bahsettiniz. İşte eğer kanatlarda problem varsa ona yönelik bir ameliyat yapıyorsunuz tahmin edersen.
Bununla da kombine ediyoruz genelde.
Kombine ediyorsunuz. Hı-hı. Peki hocam bundan önce bu ameliyata hazırlanmadan önce hastaların hazırlık süreci ne oluyor? Ne kadarlık sürede hazırlanıyorlar? Ne yapmaları lazım?
En önemlisi hani biraz önceki hastamızın da sorduğu gibi ben bunu korkuyorum, hep sürekli korktum, erteledim diye. İlk önce psikolojik hazırlık olarak. Evet. İlk önce bu ameliyatı kötü bir ameliyat, zor bir ameliyat olmadığını bilerek mutlaka istemek lazım. Bir kere iyi tanım mutlaka konulması gerekiyor. Ondan sonrasında yapılması gerekenler, bu ameliyatlar gripken, nezleyken ya da üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorken ya da herhangi bir enfeksiyon geçiriyorken önerilmez, yapılmasını istemiyoruz. Bunu düzeltildikten sonra olur. Kanama yapıcı bazı şeyler var, ilaçlar var, aspirin gibi, koraspin gibi. Bunların ameliyattan eğer kullanıyorsa hastalarımız ya da Plavix gibi genelde dahili branşların kullandığı başladığı ilaçlar ameliyattan önce tabi doktorumuza danışarak en az bir hafta öncesinden kesilmesi gerekiyor. Bir de ben şunu vurguluyorum, kiraz gibi, özellikle kirazı söyleyebilirim, içerisinde kanı çok fazla kanı sulandıran meyve. Estetik ameliyatından önce ve de, ya da burun ameliyatından önce, bütün burun ameliyatlarından önce en az bir 3-4 gün, hatta bir hafta yenilmemesini istiyorum. Çünkü ben bunu çok gördüm. Hasta kiraz yemiş bir gün öncesinde. Gerçekten hani hiç istemediğim şekilde morarmalar görüyorum.
Ha, bunu tecrübe ettiniz yani.
Tecrübeyle sabit evet. Bu.
Ha, o zaman şunu da söyleyebiliriz. Burun ameliyatı olacak hastalarımız bir hafta önceden, 10 gün önceden kiraz yemeyecekler. Ya da şöyle diyelim, eğer biliyorlarsa kanı sulandıracak herhangi bir meyve, dışarıdan alacakları evet. Herhangi bir gıdaya dikkat edecekler. Hocam hemen hızlıca geçmek istiyorum tabii. Ki zamanımız da az kaldı. Estetiksel olarak gelelim. Yani burun estetiği, herhangi burunda bir problem yoksa ben estetik olarak, yani estetik yaptırmak istediğim zaman geldim size bir müracaat ettim. Böyle durumda ne yapıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Onu da alalım hemen.
Bu durumda mutlaka hastanın ne istediğini analiz etmemiz lazım. Hastayla ciddi anlamda vakit geçirmemiz lazım. Öyle ha geldik hallederiz bunu, tamam yarın gel halledelim. Ben kesinlikle buna karşıyım.
Evet.
Mutlaka hastayla vakit geçirmemiz gerekiyor. O hastanın bu cerrahi için. Çünkü bu psikolojik de bir cerrahi. Vücudunuzun yani kafamızın tam 12'den vuran bir yer. Tam ortasında burun.
Evet. Ve çok tercih edilen bir şey aslında son zamanlarda burun estetiği.
Evet, evet. Yani kadınlarda da çok tercih edilen bir ameliyat. Ama son yıllarda, son 10 yılda erkek estetiği mesela çok arttı. Son 10 yıl öncesine göre 4-5 misli arttı erkeklerin de estetik olmayı, burun estetiği yaptırma durumu. Öyle olunca bir kere bu ikisi... Kadın ve erkek arasında ciddi bir konsept farkı var burnu planlama açısından. Hastayla mutlaka ne istediğini, ne yapabiliriz, nasıl bir burnun ona girebileceği, beklentilerinin gerçekçi mi yoksa hani birazcık daha fanteziye doğru mu giden
olacağını konuşuyorsunuz.
Konuşuyoruz. Anlamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyorum. Özellikle bu bir süreç. 3 gün sonra senin burnun bir hafta sonra çok harika bir burnun olacak. Böyle de bir şey yok. Yani hastalarımıza mutlaka gerçekçi bir bilgi vermek lazım. Burnun, estetik burun ameliyatından sonra burnun tam oturması 6 ay ile 1 yıl arasında. Yani istediğimiz buruna bizim kavuşmamız neredeyse 1 yılı bulabiliyor.
Peki ama şu, o arada yine bir operasyon mu geçiriyor yoksa onun oturup böyle hani yerine oturması tabiri kullan insan doğru mu olur bilmiyorum ama yani oraya artık yavaş yavaş entegre oluyor öyle diyelim o zaman.
Kesinlikle. Çünkü biz burun cildine bütün yapıları bozuyoruz. Darmadağın ediyoruz. Yani yukarıya doğru kaldırıyoruz. Sonra cilt bize bir reaksiyon veriyor. Tekrar eski haline otururken kalınlaşıyor, ödemleniyor. Tekrar o damarlar yeniden yolunu bulmaya çalışıyor. Bu işlemlerin sürmesi, sonra cildin artık yavaşlaması, bu tekrar eski hale alması çok uzun bir süre alıyor. Biz istediğimiz burnu yapıyoruz ama iyileşme periyodu dediğim gibi 6 aylı 1 yıl arasını bulabiliyor.
Yani burun estetik ameliyatını oldum ama tamam hadi bundan sonra burnum çok güzel olacak değil de bu belli bir süre yani 1 sene boyunca evet. O burnun ameliyatı olduktan sonra yavaş yavaş kendilerini oturuyor. Peki gerçekten ihtiyacı olup yaptıranlar da var ama tamamıyla bunu görsellik açısından evet. Biraz önce bahsettiğiniz fantezi açısından yaptıranlar da var. Bunlar ileride hastaya bir problem çıkartıyor mu burun estetiği ameliyatları?
Şimdi şöyle önceden çok fazla bir moda vardı. Hani kes çıkart, küçült küçültebildiğin kadar küçücük bir burunlar. Hani insanlara bakıyorsunuz. İlk başta ilk söylediğim cümle neydi? Burnun nefes almak için. Burnun nefes alma fonksiyonunu tamamen öteleyip sadece şekilsele indirmek doğru değil. Burnun artık trend doğal burun, nefes alan burunlar.
Evet.
Ve benim hastalarımdan en çok sevdiğim şey şu. Hocam hani yeni tanıyan biri ameliyat olduğumu anlayamıyor. Çok doğal olduğumu söylüyorlar. Ben söylediğimde aa çok güzel burnum var ya da çok güzel burnum var ama çok güzel duruyor. Hani güzel eleştiriler alıyorum ama hani ameliyat olduğum anlaşılmıyor neredeyse diyor aslında. Benim en çok sevindiğim komplimanlar bunlar açıkçası.
Bunlar. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Emin olun daha sizle bir saat daha konuşurduk meseleyi ama evet. Vaktimiz doldu. Saatler 16'yı gösteriyor. Kusura bakmayın. Burada keseceğiz. İnşallah başka bir programda tekrar bunu uzadıya beraber umarım. Konuşuruz. Zahmet verdiniz. Geldiniz. Konuk oldunuz. Sorularımızı cevapladınız. Dinleyicilerimizin sorularını cevapladınız. Ben Türkçenin Sesi Radyosu adına size çok teşekkür ediyorum. Haftaya aynı günde aynı saatte farklı konumuzla birlikte olmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle efendim.
Ben teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim.
Sağlıcakla diyoruz.
Sağlıcakla kalsınlar.
Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.